Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 13. ayrım, 8. bölüm. Don Webster, derin uykusundan uyandığında ilk başta duyduğunun gök gürültülü şiddetli bir fırtına olduğunu sandı. Ardından beynindeki sis tabakasının yavaş yavaş dağılmasıyla birinin bir balyozla duvarlarını yıkmaya çalıştığını düşündü. Silahına uzandığındaysa birinin kapısını deli gibi yumrukladığını fark etti. Kot pantolonunu üzerine geçirerek silahını aldı ve kapı deliğine doğru yöneldi. Gördüğü şey karşısında kafasına zevk ve rahatsızlık karışımı bir düzine düşünce yığılmaya başlamıştı. Eve kapıyı açtı. ''Geçerken mi uğradın?'' ''Seni adi herif!'' Eve onu itekleyerek içeri girdi ve kapıyı arkasından çarptı. ''Cevap istiyorum ve o cevapları hemen istiyorum.'' Ön sevişme konusunda hiç iyi değildin zaten. Webster, ağzından çıktığı anda söylediği şeyden pişman oldu ve utancını kibirli bir gülümsemeyle kapatmaya çalıştı. Ne var ne yok? Ne yok demen gerek Webster. Olmayan şey bir polis. Bir polis daha öldü. Webster'ın yüzündeki sırıtma anında kayboldu. Kim? Nasıl? Sen söyle. Bir süre birbirlerine baktılar. Bakışlarını önce kaçıran Webster oldu. Bilmiyorum. Ne biliyorsun peki? İç işlerinin bu olaydaki rolü ne? Olduğunu biliyorum. İliklerime kadar hissediyorum bunu. Bak buraya gecenin birinde gelip yakama yapışıyorsun ve bir polisin öldüğünü söylüyorsun. Kim olduğunu ve nasıl olduğunu bile söylemeden nasıl bir şey söyleyebilirim sana? Eve, Mills diye hırladı. Dedektif Allen. Yasa dışı kimyasallardan, Kohli ile aynı takımda. Nasıl olduğunu mu bilmek istiyorsun? Birisi onu boynundan hayalarına kadar doğramış. Çok iyi biliyorum çünkü bağırsakları ellerime döküldü. Tanrım! Elleriyle yüzünü ovalamaya başladı. Bir şeyler içmem lazım. Webster arkasına dönerek odadan çıktı. Eve arkasından fırladı. Webster'ın hala sokaklarda çalışırkenki yaşadığı eski evini hatırlıyordu. Ama bu ev daha genişti, daha çok odası vardı ve daha gösterişliydi. Öfkeyle iç işleri daha iyi ödeme yapıyordur diye düşündü. Webster, mutfakta buzdolabının başına geçmiş bira çıkarıyordu. Eve'i gördüğünde ikinci bir bira daha çıkararak ''İster misin?'' diye sordu. Eve hiçbir şey söylemeden yalnızca baktığında diğer birayı tekrar buzdolabına koydu. ''Sanırım istemiyorsun.'' Kapağı açarak yere attı ve şişeden büyük bir yudum aldı. Nerede olmuş? Sorularını cevaplamak için gelmedim buraya. Senin lanet muhbirin değilim. Webster, ben de senin muhbirin değilim diye karşılık verdi ve buzdolabına sertçe yaslandı. Düşüncelerini organize etmesi, duygularını kontrol altına alması gerekiyordu. Yapmadığı takdirde Eve söyleme lüksü olmayan şeyler alabilirdi ağzından. Eve, önce sen bana geldin diye hatırlattı. Ya olta atıyordun ya da yemdin. Belki de sadece iç işlerinin küçük elçisi. Webster'ın bakışları sertleşti ama tekrar şişeyi kaldırarak bir yudum daha aldı. Benimle bir sorunun varsa iç işlerine git. Bak bakalım seni nereye götürüyor. Kendi sorunlarımı kendim çözerim. Kohli, Miz ve Max Riker'ın ortak noktası nedir? Riker'la uğraşmaya kalkarsan arı kovanına çomak sokmuş olacaksın ve sokulan sen olacaksın. Onunla çoktan uğraştım. Ah, bilmiyordun, öyle mi? Diye sordu Webster'ın ciddileştiğini görünce. Bu minik bilgi daha kucağına düşmemiş miydi? 4 gorili şu anda gözaltında. Onları orada tutamayacaksın. Belki ama onlardan bizden birinden alamayacağın bilgileri alacağım. Eskiden bir polistin Webster. Hala bir polisim, lanet olsun Dallas. O halde öyle davran. Basına çıkmıyorum, yüksek düzeydeki davaları kapayıp tezahüratları kabul etmiyorum diye senden daha az mı umursuyorum işimi? Webster şişeyi sertçe masaya indirmişti. Yaptığım işi yapıyorum çünkü en az senin kadar polisliği umursuyorum. Eğer herkesin kıçı seninki kadar düzgün olsaydı iç işlerine de ihtiyaç kalmazdı. Kanunsuz şeylere mi karışmışlardı Webster, Mins ve Kohli? Diğer tarafa mı geçmişlerdi? Webster tekrar kapandı. Sana söyleyemem. Bilmiyor musun yoksa söyleyemez misin? Webster'ın gözlerinin içine baktı. Bir an, sadece küçük bir an, Eve adamın gözlerinde pişmanlık gördü. Söyleyemem. İç işlerinde Kohli, Miz veya 128'deki memurlarla ilgili devam eden bir soruşturma var mı? Webster son derece dikkatle, eğer olsaydı bile dedi, bu dava son derece gizli olurdu. Ne onaylayabilir, ne inkar edebilir, ne de ayrıntılarına dair bir şey konuşabilirim. Kohli, yatırım hesabına aktardığı paraları hangi kaynaktan aldı? Webster ağzını sıkıca kapadı. Elinde olsa Eve'in tırnaklarını boğazına geçirip ağzından her şeyi sökerek alacağını düşündü. Bu suçlamaya dair bir yorumum yok. Miz'in hesabında da benzer fonlar bulacak mıyım? Yorum yok. Lanet olsun sana Webster. Bir politikacı olmalıymışsın. Eve hızla arkasını döndü. Eve, daha önce ona hiç böyle seslenmemişti. Yani dışından. Sessizce, kendine dikkat et dedi. Arkanı iyi kolla. Eve hiç durmadı. Uyarıyı dikkate almadı. Eve arkasından kapıyı çarparak çıktığında Webster bir an hareket etmeden olduğu yerde kaldı. İçinde hala devam eden bir savaş vardı. Sonra Link'ine uzanarak ilk görüşmesini yaptı. Sonraki durağı Feeney'in eviydi. O gece ikinci kez bir adamı derin uykusundan uyandırıyordu. Mahmur gözlü ve her zamankinden daha dağınık görünen Feeney, üzerinde solgun bacaklarını tavuk bacağı gibi gösteren soluk mavi, dizüstü bir sabahlıkla kapıyı açtı. ''Tanrı aşkına, Dallas, saat sabahın ikisi.'' ''Biliyorum, özür dilerim.'' ''Pekala, içeri gel ama sessiz ol. Karım uyanıp kahve, kurabiye bir şeyler getirmek zorunda hissedebilir kendini.'' Ufak bir daireydi. Büyüklük ve stil bakımından Webster'ınkinden birkaç gömlek düşüktü. Oturma odasının ortasında kocaman, çirkin bir sandalye duvardaki eğlence ekranına doğru çevrilmişti. Pencerelerdeki mahremiyet panelleri çekilmiş ve mekana derli toplu küçük bir kutu havası kazandırmıştı. Eve kendini birden çok rahat hissetmişti. Feeney mutfağa doğru gitti. Mutfak küçük ve ince tek panelli odaya eklenmiş bir yerdi. Eve bu kısmı Feeney'in yaptığını biliyordu. Çünkü adam haftalarca bununla övünüp durmuştu. Hiçbir şey söylemeden taburelerden birine oturdu. Feeney, oto aşçıyı kahveye programlarken onu izledi. ''Beni gün içinde daha erken arayacağını sanıyordum. Çıkmadan biraz oyalandım bile. Üzgünüm, uğraşmam gereken bir şeyler çıktı. Evet duydum, Riker takımı ile ilgili. Adam çiğnenmesi zor bir lokma. İşim bittiğinde onu tek lokmada yutmuş olacağım. Dikkat et de sana kalıcı hazımsızlık yapmasın.'' Tezgaha iki tane fincan çıkardı ve diğer tabureye ilişti. ''Miz, kirli. Miz, ölü. Ah, tanrım.'' Feeney kahvesini içerken duraksadı ve düşündü. ''Şey, en azından çok zengin ölmüş. Farklı hesaplara saklanmış 2,5 milyon buldum şimdiye kadar. Daha fazlası da olabilir. Hesapların üzerini çok güzel örtmüş. Genelde ölmüş akrabaların isimlerini kullanıyor. Nereden geldiklerini izleyebiliyor musun? Henüz o konuda bir yol alamadık, Kohli konusunda da. Para o kadar çok farklı hesaplardan geçirilip aklanmış ki. Ama Miz'in büyük emeklilik ve ikramiye fonunun Riker baskınından 2 hafta önce açıldığını söyleyebilirim. Ondan önce de ufak tefekler var ama o noktadan sonra büyük ivme kazanıyor.'' Feeney elini yüzüne götürerek yeni çıkmaya başlayan sakal uçlarını sıvazladı. ''Kohli sonra başlamış, aylar sonra. Martinez'de bir şey yok henüz. Kadın ya dikkatli ya da temiz. Rota da baktım. Ve son 6 ayda büyük miktarlarda para çekilmiş hesaplarından. Çoğu hesabı boşalmış. Yüzeyden göründüğü kadarıyla kadın neredeyse meteliksiz. Çekimlerin bununla bir bağlantısını yakaladın mı?'' ''Hala bakıyorum.'' Feeney derin bir nefes verdi. ''Günlüklerine ve Link görüşmelerine bakarsam belki yeni bir şeyler daha çıkar. Ama dikkatli hareket etmem gerektiği için biraz zaman alacak.'' ''Tamam, teşekkürler. Miz nasıl öldü?'' Eve oturup kahve içerlerken anlattı. Bu konu hala çok tazeydi ama anlatmayı bitirdiğinde daha iyi hissetmeye başlamıştı. Feeney, ''Adam pisliğin tekiydi.'' dedi. ''Ama olanlar berbat. Tanıdığı biri olmalı. Bir polise o kadar yaklaşıp polis kendinde olmadığı müddetçe o şekilde karnını yaramazsın. Miz içiyormuş. Biriyle içtiğini düşünüyorum. Tıpkı Kohli gibi. Aracında buluşmuşlar, bir şeyler içiyorlarmış. Dikkatsizleşiyor, uyuşturuluyor ve öldürülüyor. Evet, muhtemelen. McNabb'i trafik disklerini taramakla görevlendirmekle iyi etmişsin. Çocuk iyi iş çıkarıyor. Evdeki ofisimde o ve Peabody ile 8'de buluşacağız. Sen de gelir misin? Finney, Eve bakarak hüzünlü av köpeği gülümsemesiyle güldü. Zaten geliyorum. Eve, eve geldiğinde saat neredeyse 4'e geliyordu. Dışarıda hafif bir bahar yağmuru başlamıştı. Karanlıkta üzerindekileri çıkardı ve duşa girerek geceyi üzerinden atmaya çalıştı. Alnını fayanslara dayayarak kan ve öfke kokusu geçene kadar bekledi. Bilek ünitesinin alarmını 5'e kurdu. Lewis'i iyice sallamak istiyordu ve bunun anlamı bir saatten biraz uzun bir süre içinde merkeze gitmesiydi. Eve, o süreyi uyuyarak geçireceğine dair söz verdi kendine. Yatağa girdiğinde Rourke'un yaydığı sıcaklık konusunda müteşekkirdi. Eve, onun uyanık olduğunu düşündü. Kendi gelmeden önce uyuyor olsa bile, uykusu kedi uykusu gibiydi ve Eve'in gelişini hissederdi. Ama her zaman yaptığı gibi ona dönmedi, ona uzanarak ismini söylemedi ya da rahatça uyuması için onu okşamadı. Eve, gözlerini kapayarak beynini boşaltmaya, vücudunu uyumaya zorladı. Bir saat sonra uyandığında tek başınaydı. Eve, aracına binip gitmeye hazırlanırken Peabody'nin evden çıkıp ona doğru koşturduğunu gördü. ''Neredeyse kaçırıyordum seni.'' ''Kaçırıyor muydun? Burada ne işin var senin?'' ''Dün gece burada kaldık, ben ve McNabb.'' Peabody, ömrünün sonuna kadar rüyalarını süsleyecek bir yatak odasında diye düşündü. ''Trafik disklerini buraya getirdik. Rourke bizi McNabb'in evine bırakıp sonra hepimizin bu sabah tekrar buraya gelmesinden daha iyi olacağını söyledi.'' ''Rourke mu?'' dedi. ''Şey, evet.'' Peabody yan koltuğa oturarak kemerini bağladı. ''Diskleri almak için bizimle birlikte geldi, sonra bir araç çağırdı. Hep beraber buraya gelip çalışmaya başladık.'' ''Kim çalışmaya başladınız?'' Peabody'nin beyni, Eve'in sesindeki gerginliği anlayacak kadar açılmıştı. Eğer çok seviyesizce olduğunu düşünmese, çemkirmek isterdi. ''İşte ben, McNabb ve Rourke, yani teknik konularda daha önce de danışmıştık ona. O yüzden yanlış olacağını düşünmedim. Başımız dertte mi?'' ''Hayır. Ne faydası olur ki?'' Aldığı cevapta Peabody'nin hoşuna gitmeyen bir yorgunluk vardı. ''Yaklaşık 3 gibi çalışmayı bıraktık.'' Kapılardan çıkarken Peabody'nin sesi eski neşesine kavuşmuştu. ''Daha önce hiç jel yatakta yatmamıştım. Bulutların üzerinde yatmak gibi. Üstelik bulutta yatarken olduğu gibi aşağı düşme riski de yok. McNabb yük treni gibi horluyordu ama yatağa girdikten 2 saniye sonra uyuyakaldım.'' Sonra birden ''Rourke'a kızgın mısın?'' diye sordu. ''Hayır. Ama o bana kızgın.'' diye düşündü. ''Hala. Disketlerde Miz'in aracını buldunuz mu?'' ''Ah Tanrım, sana söylemediğime inanamıyorum. Evet, bulduk. Ücret ödeme noktasından 20.18'de geçmiş. Görüntüyü büyütüp kanı görene kadar uyuyor olduğuna yemin edebilirsin.'' ''Sürücü Peabody?'' ''Ah, pek de iyi olamayan haber o işte. Sürücü yok. McNabb bunu aracın ana bilgisayarından da onaylatması gerektiğini söylüyor ama görünüşe göre araç otomatik pilottaymış.'' ''Katil programladı.'' Eve'in hiç aklına gelmemişti. Çok cesur ve özgüvenli bir hareket. Miz'in işini başka bir yerde bitirdi ve aracı otomatiğe bağladı. Araç bir yere çarpacak olsa ve içinde işleri düzeltecek kimse olmasa bile katilin kaybedeceği neyi vardı ki? ''Evet, biz de öyle düşündük. McNabb arabaya ölüm meteoru demeye başladı. Yani biliyorsun, modeli de meteor ya.'' Peabody ezik bir tonla ''Saat ilerledikçe soğuk şakalar başlıyor sanırım.'' dedi. ''Bir polis aracını programlamak için koda ihtiyacın var. Koda ya da onaya. Elektronik dehası araba hırsızlarının bile araca müdahale edememesini sağlayan bir güvenlik devreye sokar.'' Peabody geniş geniş esneyerek ''Evet ama Rourke, eğer ne yaptığını biliyorsan kod ya da onay olmadan da aşılabileceğini söyledi.'' dedi. ''Rourke söylüyorsa bir bildiği vardır.'' diye düşündü. Eve, Eğer dışarıdan girilmişse belli olur dedi. Eve, araç linkini açarak Feeney'i aradı ve ondan araç üstüne giderek testi şahsen yapmasını istedi. Merkezin otoparkına girerlerken Eve sesli düşünmeye başladı. Eğer dışarıdan müdahale yoksa ya kodu ya da onayı vardı. Onayı filan olamaz Dallas. Yani eğer varsa o da polistir. Doğru. Peabody ona şaşkın şaşkın baktı. Gerçekten bir polis olduğunu. Beni dinle. Cinayet soruşturmaları sadece bir cesetle başlamaz. Potansiyellerle, farklı açılarla dolu bir listeyle başlar. O listeyi azaltarak, potansiyelleri eleyerek, farklı açıları değerlendirerek davayı kapatırsın. Anlıyor musun? Liste, deliller, öykü, olay yeri, kurban ve katil. Her şey yerli yerine oturana kadar her şeyi tekrar tekrar elden geçirirsin. İyi, bundan kimseye bahsetme diye ekledi. Kimseye bir şey söyleme. Eğer her şeyi bir araya getirirsek ve katil bir polisse de bununla yüzleş. Evet, tamam. Bu davada midemi bulandıran çok fazla şey var. Biliyorum. Eve arabadan indi. İçeriye haber ver. Lewis'i görüşmeye getirsinler. 13. ayrımın sonu. Sayfa 134. Devamı 14. ayrımda.